Tekrardan merhabalar sayın oy veren. Son podcast'imle ilgili yaptığınız yorumları okudum. Yazılı bir teksten okumamı insanlar yadırgamışlar. Bunun sebebi şu. Ben canlı yayınlarda hata yapılabileceğine inanıyorum ama böyle kayıtla yapılan, sonra editlenebilen, kesilip biçilebilen şeylerde açıkçası hata yapılmaması gerektiğine inanıyorum ve bu podcast'e hazırlanırken ben bilgileri, belgeleri önceden topluyorum. Ona göre bir tekst yazıyorum. Ondan sonra teksti okuyorum. Ama bugün tekstsiz deneyeceğim. Bilgilerimi, belgelerimi önüme açtım. Önümde bir tekst olmadan, bir yazı olmadan deneyeceğim. Yine kesmeler, biçmeler olacaktır. Çünkü aralarda çok boşluk bırakmak istemiyorum. Sizin de zamanınızı boşa harcamak istemiyorum. Şimdi bugünün konusuna gelelim. Bugünün konusu Katar'la, Milli Savunma Bakanlığımızın, Katar'ın Milli Savunma Bakanlığı'yla imzaladığı anlaşma ve bununla ilgili tam YKS'den önce, tam üniversite sınavından önce medyada dolaşan Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek başlığı. Tabii ki bu başlık ilgi çekmek için atılmış bir başlık. Kısmen doğru bir başlık mı? Evet, kısmen doğru bir başlık. Ben bu anlaşmanın ayrıntılarına ulaştım. Arkadaşlar, internet çağında yaşıyoruz. Bu anlaşmanın ayrıntılarına siz de ulaşabilirsiniz. Resmi gazetede bugün yayınlanmış bir anlaşma. Biz bu anlaşmayı bugün paylaştık ve bununla ilgili yorumlar yaptık diye medyaya sınavdan önce bunları servis eden ajanlar olarak yaftalandık Twitter'da troller tarafından. Bu bağlamda resmi gazetede ajan mı diye sormak lazım ama bunların tabii beyni ona yetmez. Şimdi anlaşma uyarınca öncelikle size taraflar kimdir onu söylemek istiyorum. Taraflarda misafir öğrenciler diye geçen bir bölüm var. Madde 3, 4. kısım. Diyor ki taraflardan herhangi birinin bu protokolün amaçları için diğer taraf ülkesine gönderdiği mezuniyet öncesi silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencilerini ifade eder. Yani silahlı kuvvetlerin, bizim veya onların asker veya sivil öğrencileri karşıdaki ülkeye öğrenci olarak gidip o ülkede bazı bölümleri okuyabiliyorlar. Anlaşma uyarınca madde 4'te işbirliği alanları şöyle tanımlanmış. Yani bizim ülkemize Katarlılar gelip neler okuyabilir? Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, sağlık meslek yüksekokulu eğitimi, hemşirelik yüksekokulu eğitimi, sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, sağlık alanında görev öncesi eğitimler, göreve yönelik kurslar ve görev başı eğitimi gibi uzun uzadıya bir madde. Aynı zamanda ülkemizde hastane açmaya kadar varabilen fıkralar var bu anlaşmanın içerisinde. Tabii bununla ilgili ben de yazmak zorundaydım. Çünkü siz yarın ne yapacaksınız? YKS'ye gireceksiniz. Yıllardır çalışıyorsunuz ve bu sınava gireceksiniz ve doktor olmak istiyorsunuz belki de. Neden doktor olmak istiyorsunuz? Çünkü şu anda en geçerli mesleklerden birisi. Gerçi tarihin başından beri en geçerli mesleklerden birisi. Niye geçerli? Çünkü iş bulma garantisi var. Lakin Türkiye'de doktor olmak çok da muhteşem bir şey mi derseniz, bence değil. Yani ayda aldığınız maaş $900 civarı bir şey. Doktorun maaşı bellidir. Ha, bazı yerlerde çalıştığınız hastaneye göre döner sermayeyle daha çok para kazanabilir misiniz? Evet, kazanabilirsiniz. Bu da tabii ki doktorun kazancından bir tanesidir, döner sermaye. Performans vesaire gibi etkenler de oluyor. Ama baktığımız zaman bunlar nasıl, bir garsonun maaşı var, üstüne de bahşiş kazanıyorsa, doktorun bir maaşı var, diğer artı gelirleri üzerine bahşiştir. Zaten muayenehane açmak gibi, hani mesai süresi bittikten sonra ekstra gelir elde edebileceği yolu zaten AK Parti hükümeti kapatalı çok oldu. Ben nereden biliyorum? Babam doktor, oradan biliyorum. Günümüzde doktorun maaşı aşağı yukarı $900'dır. Artılarını katmazsak. Dediğim gibi artılar da çalıştığı yere göre değişir. Kim yerde çok artısı olabilir, kim yerde az artısı olabilir doktorun. Şimdi diyeceksiniz ki Katarlılar $900 kazanılan doktorluğu ne yapsın? Ben daha önce Katar'a, Arap Emirliklerine, yani Arap Yarımadası'nda aslında paranın bol bulunduğu, zengin Arap dediğimiz insanların bulunduğu yerlere gittim. Öncelikle Katar'ın biraz demografisine bakmamız lazım. Katar'ın yine büyük çoğunluğu aynen Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi göçmen işçilerden oluşur. Nerededir bu göçmen işçiler? Pakistanlılar, işte Hindular, Bangladeşliler falan çok fazla bulunur burada. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu da bunlar oluşturur. Bu Katar için de geçerli, Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Katar'da gerçek Katarlı nüfusu, yani Arapları da geçtiğimiz zaman gerçek Katar, yani Katar vatandaşı olan insanların nüfusu %8'e %9'a tekabül ediyor. Ve bu insanlar sırtı asla yere gelmeyecek insanlar. Katarlı dediğin doğuştan zaten hayatı kurtulmuş insandır. Ha ne olur yani, bu Katarlılar neden Türkiye'ye gelip doktorluk okumak isterler? Onu da söyleyeyim. Bu ülkelerde prestij her şeyden önemlidir. Yani basit bir örnek verecek olursak, mesela Arap Emirliklerinde arabanızın plakası ne kadar küçük bir rakamsa o kadar prestijli birisinizdir. Yani 3 haneli bir plakanız varsa, 2 haneli bir plakanız varsa o kadar saygı duyarsınız. Bu ne kadar eski, ne kadar testisli bir emirlikli olduğunuzu gösterir diğer insanlara. Prestij o yüzden çok önemlidir Katar'da, Arap Emirliklerinde. Yani sırf ben doktorum demek için hayatında doktorluk mesleğini icra etmeyecek Katarlıların bile Türkiye'ye doktorluk okumak için gelebileceklerini ben çok net hayal edebiliyorum. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Burada askeri personel, sivil de olsa askeri personel, nasıl bizim askeriye de sivil memurlarımız varsa onların da sivil memurları var tabii ki. Onlar da bu anlaşma dahilinde gelip burada istedikleri bölümü okuyabilecekler. İstedikleri bölüm derken şöyle bir kıstas geçiyor maddeler içinde. Gittiği ülkenin mevzuatına göre bu kişiler bu bölümleri okuyabilecekler. Lakin mevzuatla ilgili ortada herhangi bir bilgi yok. Yani mevzuat sözlü bir mülakat da olabilir. Mesela gelir Katarlı asker ya da sivil asker memuru. İşte bizim bürokratlar der ki gel kardeşim biz sana sözlü mülakat yapacağız. Amuda kalk bakayım. Kalktı. Vallahi güzel kalktı. Gel kardeşim sen tıp fakültesi okuyabilirsin. Yani bunun olmayacağının garantisini kimse veremez. Çünkü biz bazı ülkelerde şeyi gördük. Mesela rektörler öyle bir şart koşuyorlar ki doktoraya öğrenci alırken mesela, ya da profesörler. Öyle şartlar koşuyorlar ki hakikaten birisine tıp atıp uyuyor. Mesela tekvando bilsin. Efendime söyleyeyim Türk tarihi çalışmış olsun ama biyokimya okumuş olsun gibi böyle abuk subuk kriterler koyarak nasıl oluyorsa nokta atışı birilerine tutturuyorlar onları ve o insanlar alınıyor. Senin aldığın ALES puanı ya da akademik olarak daha önce yaptığın şeylerin hiçbirisi anlam ifade etmiyor o noktada. Şimdi ben bazı şeylerin sömürülmeyeceğinin garantisini göremiyorum açıkçası. Yani başka şeyler de duyduk. Mesela bazı ülkelerde bazı pasaportlar, yani Türkiye'de oldu demiyorum ama böyle şeyler olmuş. Mesela bir ülkenin gri pasaportunu birilerine dağıtıp sonra o insanları daha varlıklı ülkelere götürüp orada resmen bırakmışlar. Siz burada yaşayın, buraya iltica edin diye. Şimdi yani bunların olduğu ülkeler de var. Ben nereden bileyim bu mevzuatta nasıl bir mevzuat uygulanacağını, nasıl kriterler aranacağını? Mesela benim ülkemde tıp fakültesi okuyacak askeri kişilerin ya da asker memurlarında nasıl kriterler aranacağını ben bilemiyorum. Kestiremiyorum ve bunun başında kim olacak? Yani musluğu kim tutacak? Açıkçası onu da bilemiyorum. O yüzden tabii ki kafamda bazı endişeler var. Tabii bu haberi paylaştıktan sonra bazı genç arkadaşlarımız dediler ki ben Katarlı olacağım. Arkadaşlar Katarlı olamazsınız. Yine Arap Emirlikleri de Katar'da aynı şekilde işler. Katarlı olunmaz, Katarlı doğulur. Siz sanırım yine bazı ülkelerle karıştırdınız. Ben şey duydum, bazı ülkeler ev alıyormuşsun, 250 bin dolarla yatırım yapıyormuşsun, zınk sana vatandaşlık ve pasaport veriyormuş. Öyle şey olur mu? Adamlar milletlerine, vatanlarına saygılı ve sevgi duyuyorlar. Tabii ki de onların vatandaşlığı satılık değil. Ha kadınsındır, belki orada bir Arap'ın dördüncü veya beşinci eşi olursun. O zaman sanırım vatandaşlık alabiliyormuşsun ama erkekler şansınıza küsün. Sizin için pek bir şans yok gibi görünüyor. Asla Katarlı olamayacaksınız ve bu ayrıcalıkları siz tadamayacaksınız. Bu arada bu karşılıklı bir anlaşma. Yani bizden de oraya askeri personel ya da sivil personel gidip oradaki üniversiteyle ilgili ayrıcalıklardan faydalanabiliyorlarmış. Ama iki taraflı olsa da ben bu anlaşmayı çok da adil bir anlaşma olarak bulmuyorum. Çünkü siz yani Türk lirasıyla gidip Katar'da yaşamaya çalışırsanız 2 gün sonra ağlayarak geri dönersiniz. Yani çok basit, 1+1 evlerin aylık kirasının 2.000-3.000 doları bulduğu bir memlekette ben pek hayatta kalabileceğinizi zannetmiyorum. Burada taraf devletler tarafından, yani gönderen devlet demeyelim de Milli Savunma Bakanlığı tarafından cep harçlığı vesaire gibi şeylerin karşılanması gerektiği yazıyor. Lakin karşılanması gereken bedeller arasında konaklama maalesef yazmıyor. Aynı zamanda yakınlar statüsünde de misafir personelin kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ifade eder diyor anlaşmada. Yani eş ve çocukları derken mesela 4 tane karısı, 20 tane çocuğu varsa Türkiye'ye gelip Türkiye'deki askeri personelin kullanmaya izni olan yerleri kullanabilecek bu insanlar. Yani benim anladığım kadarıyla bunun içerisinde karpuz kaldırandaki askeri bölgede dahil. Yani gelip burada mesela askeri personel tatilini yapar mı? Buna emin olmamakla beraber ben bu anlaşmada buna karşı herhangi bir madde görmüyorum. Aksine bunu destekler nitelikte bir anlaşma görüyorum. Eğer yanılıyorsam siz düzeltin arkadaşlar. Anlaşma dediğim gibi resmi gazetede yayınlandı. Benim dediklerimin hiçbirini ciddiye almak zorunda değilsiniz. Gidip anlaşmayı siz de kendiniz okuyabilirsiniz. Şimdi bu alanlarla ilgili kontenjanlar her yıl İki ülkenin eğitim kurumlarınca belirlenecekmiş. Yani kontenjan konusunda da bir sınır belirtilmemiş. Tabii şimdi kontenjan açıldığı zaman ne olacak? Türk gencinin kontenjanından yenilecek. Bunu başka nerede görüyoruz? Mesela bunu YÖS'te görüyoruz. YÖS nedir? YÖS yabancı öğrenci sınavıdır. Hakikaten inanılmaz basit bir sınav. 2 artı 2 eşittir 4 diyerekten yabancı öğrenci sınavından siz de eğer Türk değilseniz, yabancı uyrukluysanız ve Türkiye'de liseyi bitirirseniz bu sınava girerek ODTÜ gibi ya da çeşitli üniversitelerin tıp fakülteleri gibi yerlere giriş sağlayabilirsiniz. Nitekim ben Antalyalı bir insan olarak böyle bir örnekle ortaokulda beraber okumuş bir insanım. Çok yakın arkadaşım ve hala görüştüğüm bir arkadaşım. Dersleri çok kötü olan bir arkadaşım. Biz yıllarca sürünürken elini kolunu sallaya sallaya çok basit olan YÖS'e girdi. Yabancı öğrenci sınavına girdi ve ODTÜ'ye giriş aldı. Ha bölümünü bitirdi mi? Bitirmedi ama ODTÜ'ye girişini aldı. Bölümünü şu anda hatırlamıyorum ama çok keyifli bir yolculuğa çıkmıştı. Ben de ağzım açık bakmıştım. YÖS yine bu ülkede düzeltilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Tabii ki her ülkenin yabancı öğrencilere kontenjanı vardır. Ben Almanya'da yine yabancı öğrenci kontenjanıyla okumuş bir insanım doğal olarak. Yabancı öğrenci kontenjanı olmasına da kesinlikle karşı değilim. Ama benim Almanya'da ince elenip sık dokunan geçmişimle arkadaşımın 2 artı 2 eşittir 4 niteliğindeki girdiği yabancı öğrenci sınavını karşılaştırdığım zaman tabii ki aradaki dağlar kadar farkı görebiliyorum. Yani velhasıl askeri olsun olmasın Katar'dan bazı gençler ülkemize gelip ülkemizin üniversitelerinde özellikle tıp fakültesi gibi bizim gençlerimizin girmek için canlarını dişlerine taktığı, 12 yıl boyunca hazırlandığı bu çeşit bölümlere girmeleri beni açıkçası rahatsız ediyor. Sadece tıp fakültesi değil, eczacılık ve sağlıkla ilgili bilumum konular, diş hekimliği, veterinerliğe kadar giden geniş bir, kapsamlı bir anlaşmadır bu. Ben açıkçası sizin fikirlerinizi bu konuyla ilgili çok merak ediyorum. Özellikle bunun YKS'den bir gün önce resmi gazetede yayınlanmasının da açıkçası çok vahim bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani ben olsam böyle yapmazdım. En azından sınav geçtikten sonra yayınlardım. Trollerin savunmasında şunu görüyorum daha çok. Diyorlar ki ya bu işte askeri insanlar. Ya askeri olsun olmasın ne fark eder kardeşim? Sayın oy veren. Ne fark eder? Böyle şey olur mu? Siz yıllardır bu sınava hazırlanıyorsunuz. Yıllardır o kontenjanı alabilmek için bir tarafınızı yırtıyorsunuz söylemesi ayıp. Tabii ki de böyle bir şey olduğu zaman çok gerileceksiniz. Tabii ki de o kontenjandan eksilip herhangi bir Katarlı'ya bu kontenjan açıldığı zaman sizin canınız sıkılacak. Çok normal. O yüzden ben size hak veriyorum ama sizin de fikrinizi merak ediyorum sayın oy veren. Bana Twitter'dan ya da Instagram'dan ulaşıp fikirlerinizi iletebilirsiniz. Podcast ile ilgili feedbacklerinizi zaten bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gözün açık olsun. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sayın oy veren.